Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İranlı ünlü karilerden Mensuri'den, Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kola ile dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. İran Radyo Podcast. Çalınan Çocukluk isimli podcast'imizde hapishane ve işkencenin Filistinli çocuklar üzerindeki sosyal ve psikolojik etkileri ele alınıyor. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Çalınan Çocukluk isimli podcast'in bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Katrin Cook'un Çalınan Gençlik kitabından alıntı yapılan bu podcast'te Filistinli çocuk esirlerin mahkemeleri ve cezaevlerinin durumu ele alınırken, ırkçı rejimin Filistinli çocukları işkence etmeleri ve hapsetme konusundaki haklarının uluslararası sözleşmelerini ihlal etmesini Siyonist rejimin ilke ve temellerinden biri olduğunu belirtiyor. Irkçı rejim, savunmasız Filistinli çocukları sebepsiz yere hedef almadığını, onların hedefinin bu çocukların yüreğinde en büyük protesto ve direniş ateşini bastırıp söndürmek ve gelecekte direniş cephelerine katılmalarını önlemek olduğuna inanıyor. Çalınan Çocukluk isimli podcast'in bugünkü bölümünde hapishane ve işkencenin Filistinli çocuklar üzerindeki sosyal ve psikolojik etkilerini ele alacağız. Bugünkü sohbetimizde Filistinli çocukların gözaltı ve işkencelere nasıl tepki gösterdiği, bununla nasıl yüzleştiği ve bu ağır darbeden nasıl kurtulduğuna değinmek istiyoruz. Ve son olarak bu dönemin hayatları üzerinde nasıl bir etki bıraktığı üzerinde durmaya çalışacağız. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. M.A. 2003 yılında 27 yaşında olup 1991 yılında 15 yaşındayken taş atma suçundan 3 yıl süreyle esir alınmıştı. M.A. şöyle anlatıyor. Esir alınma süreci benim yaşamımda çok büyük psikolojik etkileri olmuştu. Depresyona girmiş ve insanlara olan güvenimi tamamen yitirmiştim. Bu mesele etrafımdaki insanlarla ilişkilerimi de büyük ölçüde etkilemişti. Hiçbir yerde çalışamıyordum. Zira Siyonistler her an beni tutuklamaya gelebilirler. Ayrıca ağır işkenceler nedeniyle fiziksel sorunlar da yaşamaktaydım. 2003 yılında 31 yaşında olan M.O. isimli başka bir Filistinli, 1987 yılında 15 yaşındayken slogan yazdığı iddiasıyla bir yıl süresince esir alınmıştı. O şöyle anlatıyor. Okula ve sınıfa geri dönmek için yardıma ihtiyacım vardı. Bu benim için çok zor bir deneyimdi. Esir alındıktan sonra uzun bir süre depresyona girmiş, kendime olan özgüvenimi tamamen yitirmiştim. Sürekli darp ve dayak atılmaktan dolayı hep baş ağrısı problemi yaşıyordum. 2003 yılında 31 yaşında olan M.Z. 16 yaşındayken bir gösteride taş atma suçundan tam 22 ay boyunca esir alınmıştı. O ise şöyle anlatıyor. Esir alınma anımın görüntüleri hala gözlerimin önünden gitmiyor. Ancak şahsiyetim biraz güçlenmiş gibi oldu. Fakat uykusuzluk problemi yaşıyor, biraz da içime kapanmıştım. Evet, tüm bunlar esir alındıktan sonraki süreçte türlü sorunlarla kalan çocukların sorunlarından sadece bazıları. Siyonist rejim hapishanelerinde ve gözaltı merkezlerinde esir edilen Filistinli çocukların hemen hemen tümü esir alındıkları andan itibaren şiddetin en ağır şekline maruz kalıyorlar. Sistematik, fiziksel ve zihinsel işkenceler de bunlar arasındadır. Aslında işkence toplumsal şiddetin daha büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Fiziksel yaralanmaların çok ötesinde psikolojik teröre yol açan şiddet. Çocuklar esir alındıklarında ve işkenceye maruz kaldıklarında bilişsel ve fiziksel gelişimleri açısından çok kritik bir aşamada bulunurlar. Bu çocuklar özellikle kısa ve uzun vadeli etkilere karşı savunmasızdır. Sorgulama sırasında ruhsal durumlarının daha hassas olması nedeniyle yetişkinlere oranla daha çabuk itiraf etmek zorunda kalıyorlardı. Bu yüzden yetişkinlere göre daha düşük cezalara tahammül edebilirler. Fakat bu çocukların gözaltı ve sorgulama sürecinde yaşadıkları stres ve vahşetin etkisi hala devam ediyor. Bu yüzden hapishane ve işkencenin etkisi esir alınmaktan daha vahim bir durum sayılır. Öyle ki eğitimlerini, sosyal ilişkilerini ve yaşamlarının tüm boyutları üzerinde ciddi olumsuz etkiler bırakmaktadır. Filistinli çocukların esaret ve hapishane deneyimlerini ve bunun yaşamları üzerindeki uzun vadeli etkisini net bir şekilde anlayabilmek için bunun Filistin toplumu bağlamında araştırılması gerekir. Her şeyden önce Filistinli çocukların tümünün işgal sistemi altında büyüdüğünü belirtmek gerekir. Bu sürekli askeri çatışmalara şahit olduklarının göstergesidir. Bu yüzden en fazla mağdur ve kayıplar çocuklardan oluşmaktadır. Saldırgan rejim genellikle savunmasız çocukları hedef alıyor. Filistinli kayıp çocuklar yıllardır işgal ve bunun neden olduğu kronik psikolojik baskı altında yaşıyorlar. Bu tarihin biriken baskısı Filistinli çocuk esirler, onların aileleri ve toplum arasındaki ilişkileri de ciddi bir şekilde etkilemektedir. Burada şunu da belirtmekte fayda olacak. Şöyle ki, Filistin toplumu hiçbir şekilde homojen bir toplum olmasa da güçlü aile ve yerel bağlara sahiptir. Ayrıca Filistinlerin kendi inanç ve ideolojilerine olan derin inançları bu toplumun temel özelliklerindendir. Aslında aile bu toplumda merkezi bir unsur sayılır. Birey yerine topluluğu ön planda tutar. Dolayısıyla kolektif sorumluluk duygusu her bir üyenin acısının ve baskısının herkesi etkilemesi anlamına geliyor. Hem din hem de milliyetçilik Filistin milletinin sabrının temel kaynağıdır. Filistinli çocukların esaret baskısı ve travmasına karşı tepkilerde bu kültürel bağlamın etkisi oldukça fazladır. Üçüncü noktada cezaevinin sosyal ve politik arka planının bazı psikolojik etkilerini azaltabileceğidir. Örneğin ilk intifada sırasında ırkçı rejim Filistin nüfusunun büyük bir kısmını esir aldı. Böylelikle cezaevlerinde belirli sosyal sporların politik öğretilerini destekleyen güçlü sosyal ağlar oluştu. Bu ağların varlığı esirlerin duygularını etkilerken bazı durumlarda onların serbest bırakıldıktan sonra topluma geri dönmelerine yardımcı oldu. Öte yandan birinci intifada çocuklara ilişkin mevcut toplumsal imajı değiştirmiş ve köklü değişikliklere uğramıştır. Zira onların zaten büyük ulusal kurtuluş mücadelesinde rolleri vardı. Halbuki bundan önce sosyal ve siyasi alanda pek söz sahibi değillerdi. Bir Amerikan Psikoloji Derneği'nin belirttiğine göre, normal insan deneyiminin ötesindeki esaret ve işkence, herhangi bir insanın başına gelebilecek en korkunç ve psikolojik açıdan travmatik olaylardan biri sayılır. Bu zararların tümü var gücüyle Filistinli çocukları hedef alıyor. İşkencenin görünürdeki hedefi bilgi ve itiraf alabilmektir. Fakat bu çalışma pratikte mağdurun karakterini ve kimliğini siyasi amaçlar doğrultusunda zayıflatmak ve ezmek amacıyla yapılıyor. Bu yüzden ırkçı rejim İsrail güçleri çocuklara yönelik işkencelerin siyasi amaçlarının farkındadır. Öte yandan işkence, gözdağı ve baskı yoluyla toplumsal kontrolün sağlanmasının bir aracı olarak da değerlendirilebilir. Bu sebeple işkence çocukları hedef alarak topluluğu, içlerindeki dayanışmayı ve gelecekteki liderliği zayıflatma hedefi gütmektedir. İşkence ve işkenceye tabi tutulan kişiye yönelik baskı sadece kişisel bir mesele olmayıp o kişinin ailesi, yakınları, komşuları, arkadaşları hatta toplumu dahi olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Saldırgan rejim çocukları esir almak ve işkence etmek üzere hedef alarak aslında bir toplumun sembolik geleceğine saldırmaktadır. Filistinli çocuklarla yapılan görüşmelerde İsrail askerleri sürekli olarak işkencenin hedefini haykırıyordu. 2003 yılında 35 yaşında olan J.A. 14 yaşından beri tam 5 kez tutuklanmıştı. O şunları belirtiyor. Bu hayal bile edilemeyecek bir deneyim sayılırdı. Cezaevi görevlileri sürekli bağırıp çağırıyor, ruhumuzu ezip kırmayı hedefliyorlardı. Bir başka Filistinli çocuk da İsraillilerin amacı milli duyguları bastırmak ve yok etmektir, diyor. Başka bir röportajda başka bir çocuk da şunları belirtti. Beni tutuklamalarının amacı manevi inançlarımı zayıflatmak, kendime ve başkalarına olan güvenimi kaybetmemi sağlamaktı. Bir diğeri de İsraillerin amaçlarının çocukları korkutmak olduğunu belirtiyor. Böylelikle intifadaya katılmamızı ve çalışmalarımızı sürdürmemizi engellemeye çalışıyorlardı. Bu çocukların her biri kendilerini esir alarak cezaevine götürenlerin sözlerinden ve tehditlerinden onların hedeflerinin ne olduğunu anlayabiliyorlardı. Araştırma çalışmaları işkence toleransını bir dizi psikolojik sonuçla ilişkilendirmiştir. Travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, anksiyete, antisosyal davranışlar ve tanımlanamayan fiziksel sorunlar gibi psikolojik sorunlar. Elbette travma sonrası stres bozukluğu, psikolojik teşhis ve psikolojide ayrı bir kategori olarak sınıflandırılmaktadır. Bu bozukluğun karmaşık, bazen de tedavi edilemeyen semptomları vardır. Uyku bozukluğu, kabus görme, hafıza hasarı, konsantrasyon bozukluğu, suçluluk hissi, düşük benlik saygısı, kimlik değişikliği, bazen psikopoz, hapsedilme ve işkence görme deneyimleri en sık görülen psikolojik sonuçlar arasında yer almaktadır. İşkencenin diğer psikolojik sonuçları arasında yorgunluk hissi, duygusal dengesizlik ve sosyal izolasyon ile baş ağrısı ve kalp ağrıları gibi çeşitli psikofiziksel sorunlar bulunmaktadır. Düzensiz uyku düzenleri tipik tepkilerden biridir. Yani hayatta kalanlar genellikle işkenceyi kabuslarında, hayatta kalanların kaçtığı ancak kendilerini koruyamadığı kabuslarda yeniden yaşarlar. Belirli duygusal ipuçları da işkence anılarını yeniden canlandırabilir. İşgal altındaki Filistin topraklarında yürütülen araştırmalar yüksek oranda travma sonrasında stres bozukluğu olduğunu gösteriyor. Örneğin ilk entifada sırasında yaralanan erkeklerin %50'sinde travma sonrası stres bozukluğunun tüm tanısal belirtileri vardı. Gazze şehrindeki yüzlerce eski Filistinli siyasi esir üzerinde yapılan bir araştırma, çoğunun rahatsız edici anılara sahip olduğunu ve neredeyse yarısının tekrarlayan kabuslar gördüğünü ortaya koydu. En fazla kimyasal veya elektriksel işkenceye maruz kalan Filistinler, bu bozukluğun en yüksek belirtileri olan karmaşık düşünceler, uyuşukluk, içe kapılma gibi belirtilere sahipler. Hayatta kalanların tepkilerinin anormal veya patolojik olmadığı belirtilmelidir. Aksine hayatlarının baskıcı siyasi koşulları öyle bir durumda ki psikolojik baskı onlar için artık normal bir mesele haline gelmiştir. Şimdi Filistinli çocuklar üzerindeki etkilerini biraz düşünelim. Elbette bu etkiler onları çocukluk çağından bir anda yetişkinlik dönemine atıyor. Hiçbir denetimleri ve hazırlıkları olmayan bir sürecin içerisine.
Thank you.
Filistinli çocuklar kronik şiddet ve sürekli tehlikelerle dolu bir ortamda büyüyorlar. Dolayısıyla bu durumlarla doğrudan bağlantılı ruhsal sorunların belirtilerini görmek şaşırtıcı bir şey olmasa gerek. Filistinliler çocukluklarında bir kez değil, belki defalarca travmatik olaylara veya teröre maruz kalmışlar. Diğer yandan her yerde tamamen anormal ve aşırı şekilde yaşanan silahlı saldırılar, çatışmalar, bu gibi korkunç olaylara şahit olmaları onların hayatlarının artık ne yazık ki olmazsa olmazları haline gelmiş bulunuyor. 1980'li yıllarda ve birinci intifada öncesinde Filistinli annelerin anlattıklarına dayalı bir araştırma yürütülüyordu. Bu araştırmanın sonuçları, travmatik olaylara daha fazla maruz kalan Filistinli çocukların daha yüksek düzeyde saldırganlık, içe kapanma, kaygı, endişe ve korku belirtileri gösterdiğini ortaya koydu. Daha sonraları ilginç bir olay yaşandı. Birinci intifada sırasında Gazze'de yaşayan 9 ila 16 yaş arası çocuklarla yapılan görüşmelerde Batı'nın stres ile düşük özgüven arasındaki ilişki kavramına meydan okundu. Aslında Batı'nın stres ve kaygı kavramları bu olaylar nedeniyle olumlu bir meydan okumayla karşı karşıya kaldı. Silahlı çatışmaların durağa çıktığı bir dönemde bu çocuklarda depresyon ve kaygı düzeyi yüksek olmasına rağmen öz saygılarında veya sakatlıklarında herhangi bir azalma olmadı. Bu arada Arap akranlarıyla karşılaştırıldığında bu çocuklar geleceklerinin kendi ellerinde olduğunu hissettiler. Bu duygu muhtemelen Filistin toplumunun intifadaya aktif katılımına verdiği destekten kaynaklanıyordu. Çocukların pasif gözlemcilerden aktif katılımcılara dönüştüren bu aşırı kriz olumlu bir zorluk olarak görüldü. Ancak paniğin yoğunluğu da belirleyici bir aktör sayılır. Tüm travmalar arasında işkenceye maruz kalmak, Filistinli çocukların rahatsızlıklarının en başında yer almaktadır. UNICEF'in Filistin şubesi personeli, önceden hapsedilmiş yüzlerce çocukla bireysel veya grup halinde çalıştı. Bu çocukların hapishane ve işkence nedeniyle ruhsal sorunlar yaşadıklarından şüphe duymuyorlar. Birçok Filistinli çocuk, tıbbi muayenelerin fiziksel kökenli olmadığını gösterdiği baş ağrıları ve kalp ağrılarından acı çekmekteler. Bu çocukların bir kısmı kabuslar yüzünden uyumaktan bile korkuyor. Öğretmenleri sınıfta uyuyakaldıklarını söylüyor. İşin daha da acı veren yanı şu ki, çocukların bu anıları hiç unutamaması, ömürleri boyunca asla hafızalarından silinememesidir. Nea 16 yaşındayken 13 gün esir alınmıştı. Bu Filistinli çocuk olaydan 20 yıl sonra şunları belirtiyor. Hala askerlerin beni esir almaya geldikleri anla ilgili kabuslar görüyorum. O ilk sorguya çekildiğim anı bugün gibi hatırlıyorum. O günden bu yana tam 20 yıl geçmesine rağmen o anları en ince ayrıntılarıyla, her anıyla hatırlıyorum. Asla o günü hafızamdan çıkaramıyorum. Tüm yönleriyle hepsini an be an hatırlıyorum. Görüşülen çocukların yarısından fazlası ise cezaevinden çıktıktan sonra ağır depresyon yaşadıkları, birçoğunun da sinir krizleri geçirdiklerini belirttikleri görülüyor. Dolayısıyla cezaevinde geçirilen sürenin çocuklar üzerinde uzun vadeli etkileri olması şaşırtıcı bir şey değildir. 1996 yılında 16 yaşındayken esir alınan ve tam 19 yıl cezaevinde kalan M.H. şöyle anlatıyor. Korkuyordum. Başkalarına güvenemiyordum. Ve gün geçtikçe daha da yalnızlaşıyordum, diyor. 1991 yılında 18 yaşındayken tutuklanan ve 3 yıl boyunca cezaevinde kalan E.A. aynı şeyleri tekrarlıyor. Cezaevinden sonra kendi içime kapandım. İnsanları kendimden uzaklaştırıyordum. İnsanlardan korkuyordum ve çok yalnızdım. Bir başka Filistinli M.V. de 1987 yılında 15 yaşındayken 48 gün boyunca esir alınmıştı. O şöyle anlatıyor. Çok zor ve unutulması imkansız olan bir dönemdi. Esir alındıktan sonra uzun bir süre depresyona girdim. Özgüvenimi tamamen yitirmiştim. Evet, bu alıntılar esir alınan ve işkence gören çocukların dilinden anlatılmakta. O günlerin üzerinden yıllar geçmesine rağmen o günlerin travması hala onların peşlerini bırakmıyor. Aslında bu çocukların yarısından fazlası hala doğrudan İsraillerin işkence ve diğer kötü muamellerinden kaynaklanan uzun vadeli fiziksel sorunlar yaşadıklarını belirtiyorlar. Ancak burada sorulması gereken soru şu ki, Filistinli çocuklar İsrail hapishanelerinde nasıl hayatta kalmışlar? Çocukların cezaevindeki şiddete, sert muamele ve işkencelere nasıl direndikleri ve bununla nasıl baş ettiklerine ilişkin araştırmalar artıyor. Askeri ve siyasi travmanın çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerinin kapsamlı bir incelemesi, çocuğun var olma becerisini anlamak için 3 üretken faktörün olduğunu göstermektedir. Bireysel kişiliği ve inançları, kendi yerel sosyal çevreleri ve onları tedavi etmek için kullanılan siyasi ve askeri araçların türü. Evet, UNICEF'in Filistin bölümündeki yardım çalışanları da çocukların hapis cezasına dayanmalarına yardımcı olan bir dizi benzer faktörlerden bahsediyor. Çocuğun kişiliği önemli bir faktör sayılır. Öte yandan aile geçmişi, içinde yaşadıkları topluluğun gücü, daha geniş ağlar ve daha güçlü bağlılıklarda büyük önem taşımaktadır. Bazı Filistinli çocuklar hapishane koşullarına diğerlerine göre daha hazırlıklıydı. Aslında ırkçı rejim ordu güçleriyle daha doğrudan temasları olmuştu. Yetişkin esirlerle bağ kurmak geniş bir destek yapısı ve ders çalışma motivasyonu yaratabilir. Her ne kadar çocuk bu gibi durumlarda yetişkin davranışlarına yönelse de, akranlardan özellikle de cezaevinden önce birbirleriyle iletişim halinde olanlardan veya aynı mahalleden, şehirden, köyden gelenlerin desteği, çocukların cezaevi koşullarına dayanmalarına yardımcı olan temel faktörlerden sayılır. En önemlisi de bu zor koşullarda kolektif değerlerin pekiştirilmesine odaklanmalarıdır. Çocuklar röportajlarda şöyle söylüyorlar. Beni ileriye taşıyan unsur milli kimlik duygusu, aidiyet hakkı ve ailemin bana olan bağlılığıdır. Bir başka çocuk da şöyle söylüyor. Aldığım en büyük destek siyasi farkındalığım ve sosyal adaleti olan inancımdı. Değerli dinleyiciler, Çalınan Çocukluk isimli podcast'in bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi belirtmek istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sohbetimizden her bölümünde İslam dini ile ilgili yeni bir üretiyi ele alacağız. Şimdi sohbetimizin bölümünü birlikte dinleyelim. Bugünkü sohbetimizde nübüvvet meselesiyle ilgili konuların devamında peygamberlerin hedef ve görevlerine gözden geçirmek istiyoruz. Kuşkusuz ilahi peygamberler beşeri medeniyetlerde belirleyici ve etkili rol ifa etmişlerdir. İlahi peygamberler üstlendikleri risaletleri boyunca sürekli ortak hedefleri gütmüş ve sürekli insanları Allah'a iman etmek ve ona tapmak suretiyle gerçek saadete kavuşturmak istemişlerdir. İlahi peygamberlerin hedefleri ve mesajı bir olduğundan aralarında herhangi bir farklılık söz konusu değildir ve hepsi Kur'an-ı Kerim gözünde saygıdeğerdir. Bu yüzden Yüce Allah da Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 285. ayetinde şöyle buyuruyor. Peygamber Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. Allah'ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız. İşittik, itaat ettik. Kuşkusuz zaman ilerledikçe ve insanın yetenekleri ve düşüncesi geliştikçe daha yüce ilahi talimi idrak etme yeteneği de bir o kadar artmıştır. Bu değişime paralel olarak ilahi dinlerde daha mükemmelleşti ve en son en mükemmel ilahi din olan İslam dini nazil oldu ve insanları hidayete erdirmeye başladı. Kuşkusuz insanları Allah'ı tanımaya ve tevhide davet etmek tüm ilahi peygamberlerin talimlerinin başında yer alıyor. Peygamberler gayet akıcı ve şeffaf bir dille ve insanların bilinç ve şuurları çerçevesinde onları tevhide davet etmiştir. İlahi peygamberler ilahi nimetleri, dünyevi ve uhrevi mükafatları beyan ederek insanlara ilahi ibadete teşvik ediyor. Enbiya insanlara Allah'a nasıl tapmaları gerektiğini öğretiyor çünkü aksi takdirde insanlar doğru yoldan sapabilir. Nitekim geçmişte bazı kavimler ve milletler putlara ve hayali ilahlara ve tanrılara taparak doğru yoldan saptılar. Şirk ve küfüre saplandı. Bu yüzden tevhide davetin yanı sıra ilahi peygamberlerin önemli bir görevi şirk ve hurafeyle mücadele etmektir. Şirk, Allah'tan başkasına sapmaktır. Eğer insan Allah'tan başkasına dayanır ve mahluklara ilahlık mertebesi verecek olursa şirke kapılmış demektir. Kur'an-ı Kerim açısından şirk affedilemez bir günahtır. Gerçi eğer insan yegane Allah'a iman eder ve şirk çemberinin dışına çıkarsa durum değişir. Şirk, insan kişiliğinin sarsılmasına, tüm amellerinin heba olmasına ve ahiret aleminde rezil olmasına vesile olur. Bu yüzden ilahi peygamberler sürekli insanları şirkin yıkıcı tesirleri hakkında uyarmıştır. Gerçekte enbiya bu uyarıları ile insanları şirk ve putperestlik zilletinden, tağutlara ve zalimlere karşı teslim olmaktan kurtarmaya çalışmıştır. Kur'an-ı Kerim Nahl suresinin 36. ayetinin bir bölümünde şöyle buyuruyor. Andolsun ki biz Allah'a kulluk edin ve tağuttan sakının diye emretmeleri için her ümmete bir peygamber gönderdik. Allah onlardan bir kısmını doğru yola iletti. Onlardan bir kısmı da sapıklığı hak ettiler. Böylece insanları tevhide davet etmek, beşeri toplumdan şirki silmek ve tağutla mücadele etmek peygamberlerin programlarının en temel eksenleridir. Enbiya tağutlara ve zorbalara karşı direnir ve onlarla ciddi bir şekilde mücadele ederdi. Bu mücadele tevhidin yerleşmesine zemin hazırladı. Çünkü eğer sahte ilahlar reddedilmezse insan yegane Allah'a ulaşmaz. Yine eğer tevhid düşüncesinin temeli güçlenmez ve tağutlar beşeri toplumlardan ve fikri yapılarından uzaklaştırılmazsa milletler gerçek yaşama kavuşamaz ve işleri de asla ıslah olmaz. Bu yüzden Allah Teala Hazreti Musa'ya hitap ederek o Hazreti Firavun'la mücadele etmesini buyuruyor ve Firavun'a git çünkü o isyankarlardan olmuştur diye vurguluyor. İlahi peygamberlerin önemli hedeflerinin arasında zalimler ve zorbalarla mücadele etmek, mağdur ve mustazaf insanlara desteklemek ve onları zalimlerin pençesinden kurtarmak gibi hedefler yer alıyor. Bir başka ifadeyle adaleti ve eşitliği inşa etmek ve zalimlerle mücadele etmek ilahi peygamberlerin temel hedeflerinden sayılıyor. Bu konuda Yüce Allah, Hadid suresinin 25. ayetinin bir bölümünde şöyle buyuruyor. Andolsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik. Bu ayet açıkça enbiyanın gönderilmelerinin esas amacının adalet ve eşitliği tüm boyutlarda inşa etmek olduğunu beyan ediyor. Toplumda adalet ve eşitliği sağlamak, tevhidi değerlerin hakim olduğunun işaretlerinden biridir. Bu ayetten anlaşıldığı üzere peygamberler, açık deliller, semavi kitaplar ve hakkı batıldan ve iyi kötüden ayırt etme kriterlerinden oluşan üç önemli araca sahiptir. Gerçi adalet ve eşitliği inşa etmek ilahi peygamberlerin önemli hedeflerinden biriydi. Fakat buna rağmen bu ayet Enbiya'nın insanlara eşitliği sağlamaya zorladığını söylemiyor. Gerçekte esas amaç, peygamberlerin önderliğinde insanların eşitlik ve adaleti inşa edecek şekilde yetişmeleri ve bu yolu kendileri izlemeleridir. Kuşkusuz Allah Teala tüm zalimleri bir anda yok edebilecek ve bütün dünyaya adalete yayılabilecek ve bir göz kırpma kadar kısa bir sürede düşmanların kökünü kurutarak dostları muzaffer edebilecek güce sahiptir. Fakat insanlar zulümle mücadele ve adaleti inşa etme yolunda verecekleri savaşta gelişerek tekamüle erdiğinden peygamberler aracılığıyla hak dinine yardıma ve adaleti inşa etmeye çağrılmıştır. İlahi peygamberlerin bir başka önemli amacı insanların talim ve terbiyesi ve cahillik bağlarından kurtarılmasıdır. İnsan kendini kötülüklerden, bencilliklerden ve cahilce bağnazlıklardan kurtarmadığı müddetçe gelişemez. Yüce Allah bu amaç hakkında Cuma suresinin 2. ayetinde şöyle buyuruyor. Çünkü ümmilleri işlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen O'dur. Kuşkusuz onlar önceden apaçık bir sapıklık içindeydiler. Bu ayet bisetin amacını birkaç önemli konuda özetliyor. İlahi ayetleri insanlara okumak, insanların nefsini temizlemek, kitap ve hikmeti öğretmek. İslam peygamberi son ilahi peygamber olarak bu büyük amaçları gerçekleştirmekte görevliydi. Yani insanları ilim ve bilim alanlarında ahlak ve amel zemininde yetiştirmesi gerekiyor. Böylece insanlar da ilim ve pak nefislerinden oluşan bir çift kanatla fazile semalarında kanatlanmaları ve ilahi kata yakınlaşmaları gerekiyor. İlahi peygamberlerin görevlerinden biri insanları müjdelemek ve uyarmaktır. Bu büyük insanlar bir yandan insanları ilahi lütuf, mükafat hakkında ümitvar ederken öbür yandan da ilahi öfke ve gazap konusunda uyarmaları gerekiyor. İlahi peygamberler dünyevi yaşamda zillete düşen insanlara düşme konusunda uyarıyor. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de peygamberlere müjdeleyen anlamına gelen mübeşşir ve uyaran anlamına gelen münezzir olarak adlandırıyor. Peygamberler açık mantık ve delillerle gelecekten aydın bir görüntü sunuyor. Tabi böyle bir geleceğe kavuşmak için insanların hak inancını izlemeleri gerekiyor. Peygamberler insanlara umut aşılıyor ve Allah Teala'ya imsar hale getiriyor. Ancak bu müjdelerin ve imserliğin yanında peygamberler insanları bir gün en ufak amellerinin hesabı sorulacak gün hakkında da uyarıyor. Bu uyarı insanlar için gönüllerini gaflet tozundan arındırmaları için tehlike çanı gibidir. Oysa Enbiya'nın gösterdiği yolun aksine beşeri ve semavi olmayan inançlarda insanların yaşamı şu fani dünyadaki birkaç günlük kısa ömürlü sınırlı gösteriliyor ve geleceğin yok olmaktan başka bir şey olmadığı düşüncesi aşılanıyor. Kuşkusuz bu tür düşünceler hem bireye ve hem topluma zarar veriyor ve yıkıcı tesirleri bulunuyor. Allah'a inanmayan kimsenin de göz önünde Allah Teala'nın hoşnutu ve ebedi yaşam hiçbir anlam ifade etmiyor. Böyle bir insan kaderinin ne olacağını düşünemiyor. Oysa Enbiya inancında insan ebedi bir mahluktur ve geleceği de açıkça belirlenmiştir. İnsanın irili ufaklı her türlü amelinin hesabı vardır. İyi veya kötü oluşana göre mükafatlandırılır veya ceza alır. Allah'a inanan insan için hatta acılar ve olumsuzluklar farklı anlam ifade ediyor. Allah Teala'nın affına umut bağlamak, cennete ebediyen yaşamak, ilahi kata yakınlaşmak, tevhid inancı olan insanda yaşam umudunu geliştire ve imsal hale getirir. Böyle bir insan çabaları yaşamın engebeli sürecinde heba olduğunu düşünmez. İnsan tüm müjdelerin ve umutların yanında gelecekle ilgili tehlikeleri de gözetlemesi gerekiyor. Enbiya ise geçmiş kavimlerin nasıl zulüm, cahillik, fesat ve kibir yüzünden helak oldukları konusunda uyarılarda bulunuyor. Enbiya insanları en ufak amelleri konusunda bile hesap vermeleri gereken bir günün geleceği konusunda uyarıyor. Nitekim kıyamet gününde korkunç azap hayali bile her akıllı insanın zulüm, günah ve fesat ve itaatsizlikten uzak tutmaya yetecektir. Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin sonuna geldik. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aile ocağı, sevgi ve aşk yuvası.
Aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda sanal alemin aile üzerindeki etkileri üzerinde durmak istiyoruz.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde sanal alemin aile kurumu üzerindeki etkisinden söz ettik ve internet insanların yaşamına girdiği günden beri tüm olumlu ve olumsuz yönlerinin yanında ailelere bir takım kaygıları da dayattığını belirttik. İnternetin bağımlılık yaratması, kullanıcıları sosyal inzivaya sürüklemesi ve ebeveynle çocuklar arasındaki saygınlığın yok olması, internetin ailelerin üzerindeki başlıca olumsuz etkileridir. Bugünkü sohbetimizde geçen bölümün devamında sanal alemin aile kurumu üzerindeki etkilerini irdelemeye sürdürmek istiyoruz.
İnternet ortamında reklamlar da görsel medyada yayınlanan reklamlar gibi aile kurumu üzerinde etkili olan unsurlardan biridir. Bu tür reklamlar genellikle aile içinde suni gereksinimlere ve ihtiyaçlara zemin oluşturur. Ayrıca gerekli olmayan ürünleri adeta zaruri ürünlerin havasını kazandırarak insanları bu ürünleri tüketmeye yöneltir. İnternet sitelerinde ürünlerin reklamı çok şatafatlı dekorasyonlar, lüks evler, son model arabalar, güzel manzaralar ve en kötüsü kadınları kötüye kullanarak yapılır. Fakat tüm bunlar muhatabın ilgisini çeken etkenlerdir. Gerçekte bu tür kandırıcı ve göz kamaştırıcı görüntüler daha ilk bakışta kullanıcının ilgisini çeker, böylece batı kültürü ve ahlaki olmayan kavramlarının aile ocağına daha kolay transferi için zemin hazırlanmış olur. Bundan başka bu tür reklamların ardından aile gelirinin büyük bir bölümü temel ihtiyaçlara ayrılması gerekirken, internette reklamı yapılan lüks ve genellikle gereksiz ve zaruri olmayan ürünlere ayrılır.
Kuşkusuz internet sitesinde yayınlanan reklamların tek amacı sermaye çevresinde büyük kazanç sağlamak ve keselerini doldurmaktır. İnternet sitelerinde tüketim ürünlerinin reklamlarının yaygınlaşması hiç kuşkusuz sermaye çevrelerine keselerini doldurma hedeflerine hizmet etmektedir. Batılı uzman Ritter Phillips yaptığı bir araştırmada dünyanın 10 büyük medya organının yönetim kurullarında sadece 118 kişi yer aldığını, bunlar dünyanın en önemli 288 firmanın yöneticileri olduğunu ortaya çıkardı. Ve çok ilginçtir ki, örneğin NBC kanalı ve Washington Post gazetesi gibi medya organlarının yönetim kurulunda yer alanlarla Coca-Cola firmasını yönetenler aynı kişilerdir.
İnternetin bir başka kullanım alanı sanal ortamda sohbet etmek veya bilinen şu chat etmektir. Ancak bu uygulamanın yanlış kullanımı aile kurumu üzerinde yıkıcı tesirleri vardır. Gerçekte internet ortamında chat etmek birçok durumda fesat içerikli ilişkileri yol açan bir uygulamadır. Ahlaksız cinsel mesajların yayınlanması, ahlaki sapkınlıklar, eşine ihanet, özel konular açmak, başkalarının inancına hakaret etmek, laubalilik, iffetsizlik ve bunun gibi ailelerin temelini sarsan birçok fesat chat etmenin ürünleridir. Bu arada genç kızların kesinlikle chat ortamlarında ahlaksız tekliflerden veya kandırılmaktan korunamadığı da belirtilmelidir.
Gerçekte bazı genç kızlar chat ortamında sağlıklı bir izdivaç ve uygun bir hayat arkadaşı bulma peşindedir. Fakat ne var ki bu tür sanal ortamlar mahiyetleri itibariyle gerçek olmayan özellikleri söz konusudur. Nitekim şimdiye kadar birçok masum insan uygun bir evlilik ve iyi bir eş bulmak için chat ortamına girmiş fakat daha sonra kandırılarak cinsel sömürüye ve tacizlere maruz kalmıştır. Öte yandan sosyal bilimler uzmanları da hatta chat ortamı üzerinden yapılacak bir evliliğin uzun sürmesine pek umut bağlamamak gerektiğini de belirtiyor. Gerçekte internet üzerinden yapılan evliliklerin ömrü pek uzun sürmediği gözleniyor ve bu yüzden chat aracılığıyla uygun bir eş bulma ihtimalinin neredeyse sıfır olduğu belirtiliyor.
Günümüzde Yahoo, Google ve diğer birçok internet uygulaması sürekli chat ortamları ve arkadaş bulma veya eş bulma sitelerinin manevra gücünü geliştirmeye çalışıyor. Bu sitelerde görüntü imkanlarının da eklenmesi sayesinde insanlar artık monitörün üzerinde kurdukları küçük bir kamerayla yüz yüze görüşme imkanını da buluyor. Bu tür chat ortamları ise sanal arkadaşlık bağlamında yeni bir versiyonu gündeme getirdiği ve internet aşkı adıyla ün yaptığı fakat sağlıklı bir izdivaç ve sağlam bir aile kurma yolunda ciddi engel oluşturduğu belirtiliyor. Nitekim bu ilişkilerin büyük bir bölümü de izdivaçla sonuçlanmıyor. Özellikle genç kızlar başta olmak üzere kullanıcılara ruhi açıdan ciddi zararlar veriyor. Yine chat ortamlarında birçok aile fırsatçı ve art niyetli fasık insanların amacından habersiz bir şekilde kendileriyle ilgili özel bilgileri veya fotoğrafları paylaşıyor ve sonuçta suistifadelere maruz kalıyor. Bu tür durumlarda genellikle aile fertlerinin başına bazen telafisi mümkün olmayan kötü şeyler gelebiliyor.
Öte yandan müptezel internet sitelerinin en önemli olumsuz etkisi insanların ahlakını bozması ve evlilik dışı cinsel ilişkileri yaygınlaştırmasıdır. Amerikalı uzman Patricia Welch, araştırmalarına göre Amerika'da her eyalette müstehcen dergilerin satış oranı ve müstehcen görüntülerin yayınlanan internet sitelerine başvurma sayısı bu eyaletlerde cinsel tecavüz sayısıyla doğrudan orantılıdır. Gerçekte bu sitelerde sapkın cinsel ilişkiler o kadar çok sıradan bir işmiş gibi gösteriliyor ki karı koca bir süre bu siteleri izledikten sonra ilişkilerinde ciddi değişiklik ve soğuklukla karşı karşıya kalıyor ve böylece ister istemez eşinden boşanma zemini oluşuyor. Nitekim bu durumun yayılması batıda aile ocağına tehdit eden en önemli etkenlerden biri olduğu gözleniyor.
Kuşkusuz her toplumda teknolojiden yararlanmak için her şeyden önce o teknolojiyi toplumun normları ve olmazsa olmazları ile uyumlu hale getirmek gerekir. Ancak ne var ki yeni teknolojiler bazı toplumlarda gerekli sosyal, kültürel ve psikolojik altyapıları hazırlanmadan kullanılmaya başlanıyor. Oysa her teknolojiyi kullanmaya başlamadan önce özellikle gençler başta olmak üzere aile fertleri, medya ve eğitim kurumları tarafından eğitilmeleri ve bilgilendirilmeleri gerekiyor. Gerçekte sanal alem doğru kullanıldığı takdirde toplumların gelişmesi ve ilerlemesine vesile olabilir. Günümüzde ise aile ocağını korumak için başta karı koca olmak üzere tüm aile fertleri, toplum ve devlet adamlarının internet sitelerinin kullanımı üzerinde daha ciddi denetimleri olması gerekiyor. Çünkü internet sitelerini denetlemek en azından ailelerin çökmesini önlediği gibi onlara huzur ve güven armağan edebilir.
Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'a gezelim ve görelim.
Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaşmak istediğimiz İran'ı Gezelim Görelim başlıklı programımızda sizlerle birlikteyiz. Dizi halinde hazırladığımız programımız boyunca her bölümde İran'ın çeşitli yörelerini ve her yörenin bazı kentlerini ve ünlü bölgelerini ele aldıktan sonra her kentin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerini tanıtmaya çalışacağız. Böylece siz de İran diyarının tarihi ve kültürel çeşitliliğiyle tanışmış olursunuz. İran'da Türk, Fars, Kürt, Arap, Lor, Buluç ve Türkmen gibi çeşitli kavimlerin yaşaması bu topraklara özel bir kültürel çeşitlilik kazandırdığını şimdiden belirtmek isteriz. Bu arada İran'da yaşayan çeşitli kavimlerle tanışmanın İran diyarının gelenek ve göreneklerini daha iyi tanımakta yardımcı olabileceğinden her programın bir bölümünü de bu kavimlerden birinin gelenek ve göreneklerine ayırdık. Birlikte dinliyoruz.
Hatırlanacağı üzere geçen birkaç bölümde Fars eyaletini ziyaret ettik ve bu güzel bölgenin bazı turistik cazibelerini gezdik. Şimdi Fars eyaletine düzenlediğimiz seyahatimizin devamında eyaletin merkezi yani İran diyarının kültür başkenti Şiraz'a gitmek ve bu kentin tarihçesini gözden geçirirken kentte yer alan güzel tarihi eserleri tanıtmak istiyoruz sizlere.
Fars eyaletinin merkezi Şiraz, İran'ın güneybatısında ve denizden 1486 metre yüksekte ve Zagros Sıra Dağları'nın eteğinde ve başkent Tahran'dan 919 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Şiraz, İran'ın en güzel kentlerinden biridir ve içinde barındırdığı değerli tarihi eserleri ve güzel doğal manzaraları yüzünden yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağındadır. Öyle ki hatta birçokları İran'ı Şiraz'ın adıyla tanır. Şiraz'ın nüfusu son nüfus sayımı sonuçlarına göre 1.7 milyon kadardır. Şiraz kenti yine aynı adı taşıyan Şiraz Ovası'nda yer alıyor. Şiraz Ovası yaklaşık 40 kilometre uzunluğu ve 10 kilometre eniyle dikdörtgen şeklindedir. Ovanın eğimi ise batıdan doğuya doğrudur ve çeşmeleri ve kanat adı verilen kuyuları da ovanın batısında bulunur. Ovanın doğusunda ise yaklaşık 200 kilometre karelik yüz ölçümüyle Maharlı Tuz Göleti yer alıyor. Ovayı kısmen yüksek dağlar çevreliyor.
Şiraz Ovası'nın iklimi, ılıman ve mevsimleri de kısmen düzenlidir. Bu bölge eski zamanlardan beri önemli ve irtibatlı bir bölgedir ve Tahte Cemşit kalıntılarının arasında bulunan eski İlamiler dönemine ait kabilelerde de adı geçmektedir. Hahamenişiler döneminde Şiraz kenti bu hanedanın başkenti Şuş'tan Tahte Cemşit ve Pasargada uzanan karayolunun üzerindeydi ve Sasaniler döneminde Bişapur ve diğer bazı önemli kentlere uzanan karayolları da Şiraz Ovası'ndan geçiyordu. Kuşkusuz bu denli güzel iklimi ve verimli toprakları ve stratejik konumu olan bir yöre her zaman yörede kurulan devletlerin ilgi odağındaydı.
Arkeolojik bulgulara göre Şiraz kentinin mazisi İslam öncesine dayanıyor. Hali hazırda New York'un Metropolitan Müzesi'nde saklanan ve bu bölgeden çıkarılan tarihi eserler ve sikkeler Şiraz kentinin Sulukiler, Eşkaniler ve Sasaniler dönemlerinde sahip olduğu ihtişam ve azameti yansıtıyor. Bundan yaklaşık 82 yıl önce Taht-ı Cemşid'in doğusunda Hazine adıyla anılan bölümünde yapılan arkeolojik kazılarda İlamiler dönemine ait 30 bin kadar kitabe bulundu. Bu kitabelerin üzerinde Şirazlı işçilerin yaşam alanı ile ilgili bilgiler yer alıyor. Söz konusu kitabelerin mazisi ise M.Ö. 496 yılına uzanıyor. Bu kitabelerin bulunması ve üzerindeki yazıların uzmanlarca okunmasının ardından Şiraz kenti Hahamenişiler döneminde de var olan bir kent olduğu ve bu kentten bazı işçilerin Taht-ı Cemşid'in inşaatında çalıştığı ve maaş aldığı ortaya çıktı.
Gerçi tarihi bulgular Şiraz kentinin mazisinin Hahamenişiler dönemine uzandığını gösteriyor. Fakat kentin İslami dönemdeki ünü ve itibarı da kayda değer sayılıyor. İslami döneminde Şiraz kenti çok gelişti ve 4 dönem başkent olarak seçildi. İlk kez Kameri 4. yüzyılda Deylemiler ve daha sonra Kameri 6 ve 7. yüzyıllarda Atabekiler Şiraz'ı başkent olarak seçti. İncu ve Muzaffer Hanedanları ise Kameri 8. yüzyılda ve ardından Zendiye Hanedanı da Kameri 12. yüzyılda bu kenti başkent yaptı. Bu dönemlerin her birinden Şiraz kentinde çok değerli eserler miras kaldı. İslam'dan sonraki dönemde Şiraz kenti ilim, marifet ve irfan merkezine dönüştü ve medrese ve kütüphane ve cami sayısının bolluğu ile ün yaptı. Bu kentten büyük alimler, şair ve arifler de çıktı. İran diyarının iki büyük şairi Sa'di ve Hafız, Kameri 7 ve 8. yüzyıllarda Şiraz kentinde yaşadı. Bu iki şairin eserleri İran ve dünya edebiyatının en önemli edebi eserleri arasında yer alıyor. Bu arada Şiraz kentinden Sa'di ve Hafız'ın dışında Sibuye, İbn-i Mukaffa, Mulla Sadra, Kutbettin Şirazi ve Şeyh Ruzbehan gibi birçok bilgin, arif, şair ve filozofunda çıktığı ve bu yüzden bu kent Darul İlim olarak adlandırıldığı belirtilmelidir.
Günümüzde de Şiraz kenti İran'ın kuzeyini güneyine ve doğusunu batısına bağlayan en önemli yolların kesiştiği noktada yer alması itibariyle özel bir stratejik önem arz ediyor. Kentin üniversiteleri ve yüksek eğitim kurumları da Şiraz'ı İran'ın en önemli bilim merkezlerinden biri haline getirdiği anlaşılıyor. Fars eyaleti ve Şiraz kentinin çeşitli üniversitelerinde çeşitli teknik, mühendislik, tıp, insani bilimler, İslami ilimler vesaire branşlarında okuyan binlerce öğrenci İran diyarının bu yöresinde çeşitli bilimsel alanlarda yeniliklere imza atılmasına imkan sağlıyor. Bu yüzden arada bir yöreden yeni bir icat ve ayrıca başta tıp bilimi olmak üzere çeşitli bilimsel alanlarda büyük başarılara şahit oluyoruz. Bugün Şiraz kenti çeşitli organ nakli ameliyatlarıyla İran'ın en önemli tıp merkezlerinden biri sayılıyor. Yine başta Şiraz olmak üzere Fars eyaletinin genelinde var olan donanımlı hastaneler ve tıp merkezleri, yöre halkı ve çevre eyaletinin yanı sıra başta Fars körfesi kıyı ülkeleri olmak üzere komşu ülkelerden de yüzlerce hastaya hizmet veriyor. Fars eyaleti ayrıca son yıllarda elektrik ve elektronik sanayi ve metaloji alanlarında da göz kamaştıran, ilerleme kaydeden bir eyalettir. Nitekim Şiraz kenti de çok sayıda elektronik sanayi alanında firmaları ve fabrikaları ile İran'ın elektronik kutbu haline gelmiştir.
Değerli dostlar, Fars eyaleti ve Şiraz kentinin cazibeleri bu anlattıklarımızla sınırlı kalmıyor. Çok sayıda fabrika, üniversite ve kültürel merkezin yanında Şiraz kenti tarihi eserleri ve kutsal mekanları ile de İran'ın önemli kentleri arasında özel bir yeri vardır. Nitekim bu kent içinde barındırdığı tarihi ve kültürel eserleri yüzünden UNESCO tarafından dünyanın en seçkin kültürel kentlerinden biri olarak seçilmiştir.
Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaştığımız İran'ı Gezelim Görelim başlıklı programımızın 5. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya değin esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri. Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri adlı programımızda sizlerle tekrar birlikteyiz.
Gençlik günleri ve anları, güzellik, heyecan, neşe, mutluluk ve eğlence ve sevinç ile ilgili güzel anlar, şık ve tertemiz giyinmek, anılarla dolu misafirliklere gitmek, unutulmaz seyahat anları gibi güzel duygularla dolu günlerdir. Ancak birçok genç insanda duygular işleri yapma iradesinin temelini oluşturur ve zihinleri her an ve her gün sadece bu tür zevkler ve eğlencelerle meşgul olur. Ve asla yaşamın yarınını ve yarınlarını düşünmezler. Bu yüzden gençlik çağının hoş ve güzel meziyetlerinin yanında rahata düşkünlük, çeşit peşinden gitmek, geleneklere karşı çıkmak ve aile ve toplumun olmazsa olmazlarını göz ardı etmek genç kuşağın en çok sevdiği durumlardır. Gerçekte bu tür düşünen gençler yaşamlarında görev ve sorumluluklara sıcak bakmaz ve başkalarına karşı söz ve davranışlarında veya bakış açılarında ve yöntemlerinde her türlü kısıtlayıcı etkenden kaçmaya çalışır.
Ünlü bir şairin gençler hakkında yazdığı gibi, gençlik çağında çaba harcamak ne hoştur. Çünkü gençlikten daha hoş bir dönem yoktur. Sen ömrünün baharının kıymetini bil, ömrümüzün hazanı gelince başka bahar yoktur.
İnsanlar için sorumluluk bireysel, sosyal ve ilahi olmak üzere üç boyutta söz konusudur ki sırasıyla insanın kendisine ve insanlara ve Allah'a karşı sorumluluktan ibarettir. Bireysel sorumluluk, insanın gücü yettiğince kendini doğru tanıması ve mümkün mertebe içindeki yetenekleri geliştirmesidir. Bir başka tabirle bu sorumluluk insanın kendine karşı hakkını eda etmesidir. Kuşkusuz insan yaşamında bu yolu izleyerek geride bıraktığı takdirde yaşamında büyük başarılara imza atabilir ve kimliğin en güzel biçimde şekillenerek gelişebilir.
Thank you. Ebeveyn büyük bir aşk ve sevgi dolu bakışlarla 3 yaşındaki evladını oyuncaklarını toplamaya teşvik ederken ve çocuk kendi küçücük elleriyle oyuncaklarını toplayarak yerine koyduğu vakit aslında çocuğa ilk sorumluluk duygusu tüm güzelliğiyle aile ocağında öğretilmiş olur ve çocuk ilk kez kendi kendine bakabileceği ve işlerine çeki düzen verebileceği duygusuna kavuşur. Yıllar sonra dünün bu çocuğu gençlik çağına geldiğinde kendisine verilen her türlü sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirebileceğinin mutluluğunu yaşar. Gerçekte kifayet ve liyakat duygusu ancak zati liyakatımızı ispat ettiğimiz ve yükümlülük ve sorumluluk üstlenerek özgüven zirvesine ulaştığımızı hissettiğimiz anda oluşur.
Yüce Allah'ın mahluklara ve kendisiyle irtibat alanında sorumluluk duygusu taşımak ve kendimizi yükümlü hissetmekte insanoğlunu bitkilerden, hayvanlardan ve genelde insandan başka mahluklardan ayırt eden kişiliğinin işaretidir. Kulluk duygusu her insanın duygu ve düşünce ve bilgi sahibi olduğu gibi çok parlak ve hoş bir hakikati hatırlatır. Bu özelliği taşıyan insan akılcı bakar, düşünceli karar verir ve bilinçli hareket eder ve görevlerini yerine getirerek kah meleklerden daha üstün bir konumda Yüce Allah'ın yeryüzünde halifesi olmak gibi makama nail olur.
Gerçekten sorumluluk ve yükümlülük yaşamın her anında inkar edilemez bir hakikattir ve bu konuya birçok ayet ve rivayette vurgu yapılmıştır. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kıyamet gününde hiçbir kul ondan 4 soru sorulmadan şuradan şuraya gitmez. İlkin elbisesi sorulur. Şöyle ki nasıl ve hangi yolda yıpranmıştır. Yine yegane sermayesi yani ömründen sorulur. Şöyle ki nasıl harcamış ve nasıl sona ermiştir. Daha sonra malı ve servetini hangi yolda harcadığı sorulur. Ve dördüncüsü bizim ve ehli beytimizin sevgisi sorulur. Şöyle ki bize karşı ne kadar marifet ve tanıma kavuşmuş ve bizi ne kadar sevmiştir.
Tahran Radyosu.
Gerçi kulluk görevini yerine getirmenin zorlukları vardır. Fakat bu görevi yerine getirmekten doğan ruhi huzur ve hoş ve gönülleri okşayan tat, insanın sorunların ve sıkıntıların üstesinden gelmesine katkısı olur. Bu yüzden bazı kanaat önderlerine göre cennete uzanan yol görevimizi yerine getirmekten geçer. Bundan başka her görevi ve sorumluluğu yerine getirmek genç insanda özgüven duygusunu artırır ve onu daha büyük ve daha geniş sorumlulukları üstlenmeye hazır hale getirir. Ayrıca sosyal gelişmeyi ve yenilenme sürecini hızlandırır.
İş ve sorumluluk dünyasına ayak basan genç insan, ergenlik çağının heyecanlarından kaynaklanan baskıya daha rahat katlanır ve sosyal, fikri ve duygusal büyümesi ivme kazanır ve daha da önemlisi gençlere düşüncelerini iş ve amel arenasında sınamalarına ve böylece ilerleme yollarını açmalarına yardımcı olduğu gibi mesleki ve sosyal rolünü ifa etmek için uygun plan yapmasını ve yaşamına çeki düzen vermesini kolaylaştırır. Uzmanlara göre eğer herkes sorumluluğunu yerine getirir ve kendini sorumluluklarına karşı yükümlü hissederse toplum daha fazla gelişir ve suç ve cinayet oranı azalır. Bu arada aile bireyi doğduğu andan itibaren kişiliğinin birçok boyutunu kazandığı bir ortam olarak insanların sorumluluk üstlenmesinde önemli bir rol ifa eder.
İranlı psikoloji uzmanı gençlerin sorumluluk üstlenmeleri konusunda şöyle diyor. Gençlerin nasıl sorumluluk üstlendikleri konusunda birçok ilkeden söz ediliyor. Bu ilkelerden biri her insan yakınlarına karşı sorumluluk hissettiği takdirde sosyal yaşamında da sorumluluk üstlenmeye hazır hale geldiğidir. Bir başka ifadeyle bizler bir gençten ancak kendi ailesi, arkadaş grubu ve birlikte yaşadığı insanlara karşı sorumluluk hissettiği zaman sorumluluk üstlenmesini beklemeliyiz.
Kuşkusuz insanların başka mahluklardan en üstün farklılığı akıl ve düşünce ya da tanım ve marifet nimetinden yararlanmasıdır. Kendilerini varlık aleminde insan bilen ve insanı da kendini yaratılış alemine ve Allah'a karşı sorumlu bir mahluk şeklinde yorumlayanlar hiç kuşkusuz günlük yaşamlarında güncellik, beyhudelik, şaşkınlık ve kararsızlık gibi durumlara düşmez.
Öte yandan aşağılık kompleksi, kendini kaybetmişlik, menfi telkinler, dıştan gelen aşağılanmalar ve bilinçsizlik gibi durumlar insanda korku ve kaygıyı arttırır ve buna paralel olarak insanı iradesizliğe, sorumluluktan kaçmaya, rahata düşkünlüğe ve gevşekliğe sürükler. Bu yüzden korku insanın yenilgisine, utancına, zilletine, çirkinliğine ve her türlü fazileti ve yaşamın güzel değerlerini kaybetmesine yol açar. Dini öğretilerde korkudan kişisel bozukluk etkeni şeklinde söz edilmenin yanında insan kişiliğinin bu afetten arınması için de bir takım tavsiyeler sunulmuştur. Örneğin İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur: "Gevşeklik ve tembellik ve halsizlik, başta genç kuşak olmak üzere herkesin kişiliğinin kemale ermesi yolunda ciddi afet sayılır ve azimli ve kararlı olmak bu derdin en iyi dermanıdır."
Eğer dünyanın sınav ve imtihan arenası olduğu ve daha net bir tabirle hareketten ziyade surat ve surattan ziyade sollama yapılan bir müsabaka meydanı olduğu yüce gerçek kabul edilirse, o zaman gevşeklik, müsamahakarlık ve halsizlik gibi durumla asla insan cismini ve ruhunu boş verme duygusuna kapılmaz veya yaşamın hakikatini hiçe saymaya ve bugünün işini yarına bıraktırarak ciddi sorumlulukları üstlenmekten kaçındırmaz. Zaten bu yüzden tüm semavi evliyalar ve liderler de bu gibi durumlardan Allah'a sığınmış ve şöyle demiştir: "Ey Yüce Rabbimiz! Tembellikten ve halsizlikten ve gevşeklikten ve duyarsızlıktan sana sığınırım."
Psikologların üzerinde sık sık vurgu yaptıkları alıştırmalardan biri düşünceyi arındırma alıştırmasıdır ki bu da yaşamda başarı ve sorumluluk üstlenme ve onurla yaşamanın başlangıcıdır. Bu merhalede insanın içine yerleşen inançlar müspet inançlara dönüşür ve insan ona göre hareket eder. Bu aşamadan sonra "yapamam, istemiyorum, korkuyorum, çok şanssızım" ve benzeri sözcüklere yer yoktur. Dini bilimlerde acizliği itiraf etmek ve kötüye yormak, insanların düşüncesini, amelini, kararını ve çabasını göz ardı etmek ve ilahi isteğin yaşamın çeşitli alanlarında etkisiz olduğunu düşünmektir ve çok eleştirilen bir konudur.
İslam kültüründe gençleri sorumluluk üstlenme doğrultusunda teşvik etmek ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri için dolaylı yollara başvurmak ve yeni yöntemlerden ve zevklerden yararlanmak, gençlerin bu önemli meseleye eğiliminde büyük etkisi vardır. Yeni kuşağı büyük insanların yaşam öyküleri ile tanışması, onları bilinçli olmaya ve yaratıcı düşüncelere sahip olmaya teşvik etme yollarından biridir. Yine gençleri bilgilerini ve yaşamla ilgili genel kültürünü arttırmaya teşvik etmek de ileriki yaşamında başarılı olmalarında önemli rol ifa eder. Öte yandan genç kuşağı her halükarda ve her durumda Allah'ın huzurunda oldukları konusunda uyarmak ve üstlendikleri her türlü sorumlulukta Allah-u Teala'nın onları gözetlediğini hazırlatmak da genç kuşağın ahlaki vicdanını geliştirir ve çeşitli alanlarda sorumluluk üstlenmelerine yardımcı olur.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı sohbetimizi dinlediniz. Allah'a emanet olun. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82, ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.